أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, âl ve ashabına, ehli beytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Rabbim kitabıyla birlikteliğimizi hayır ve bereket vesilesi kılsın. Kasas suresinde vahyin kontrolünde olmayan malın şımarttığı insan türlerine dair örnek üzerinde duruluyordu. En son geldiğimiz ayet bölümünde bunun tipik örneği olarak Karun ismi üzerinden Rabbimiz mesajları bize iletiyor. Vahyin kontrolüne alınmayan mal, insanı kontrol eden bir mal, bir başka ifadeyle, insanı genelde şımartır, yoldan çıkarır, saptırır, azgınlığa sevk eder. İşte bunun tipik örneği Karun'dur. Kasas suresinde Allah Teala 76. ayetten itibaren bunu bahsediyordu. Karun hazineleri bile, hazinelerinin anahtarları bile güçlü bir topluluk tarafından taşınamayacak kadar, zor taşınacak kadar varlıklı olan bir insan. Toplumda insanlardan bir kısmı Karun'un bu azgınlığı, malın kendisini azdırmasından dolayı nasihatlerde bulunduğundan söz etti 77. ayet-i kerimede. Evet, dünyada nasibini unutma ama ahiretteki nasibini de unutma. İnsanlara iyilik yap. Yani bu malın şükrünü yerine getir. Yeryüzünde sahip olduğun mal ve imkanlar bozgunculuk yapma nedeni olmasın. Karun ise bu soruya 78. ayette şöyle cevap verdi. Bu benim sahip olduğum yetenekten dolayı bana verilen bir imkan. Ben kazandım. Yani Allah'ın lütfu şeklindeki uyarıyı kabul etmedi. Ve genel anlamda zaten Karun türü insanların tavrı budur. Kendilerine yapılan nasihatlerden çok fazla faydalanmak istemezler. Yani malın şımartı insan tiplerinin genel karakteridir bu. İmkan sahibi oldukça kulaklarını, kalplerini, duygularını nasihate, öğüte kapatırlar. Bu da bu anlamda öğütlere tamamen kendini kapattı ve Allah Teala geçmişte kendisinden çok daha güçlü, çok daha varlıklı, çok daha fazla imkan sahibi olan nice insanların helak edildiğini bilmiyor mu diyerek kendisini hatırlatmada bulundu. Bu bölümü geçen dersi okumuştuk. Konu bütünlüğü olsun diye özetlemeye çalıştım. Ayet 79. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Karun bir gün bütün ihtişamıyla, debdebesi içerisinde, süsü, şaşası içerisinde kavminin karşısına çıktı. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Bu deni hayatı, bu değersiz hayatı isteyenler, bunu arzulayanlar, bütün gayeleri hayat olan bu insanların bir kısmı dediler ki, يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ قَارُونَ. Keşke Karun'a verilenlerin bir kısmı bize de verilseydi. Keşke Karun'a verilenlerin bir benzeri bize de verilseydi. İnnehu lezû hazzın azîm. Gerçekten Karun büyük bir varlık sahibi ya da gerçekten çok şanslı biri. Kendilerince böyle gördüler. Bu imkanların görülmesi üzerine halkın bir kısmı bunu söyledi. Evet, Karun sahip olduğu bütün servetlerini, bütün imkanlarını gurur ve gösteri vasıtası yaptı. Bütün sapkın varlıklı insanların yaptığı gibi. Yani sahip olunan imkanlar genelde bu imkanlara sahip olmayanlara karşı bir üstünlük aracı olarak kullanılır. Karun bunun ilk örneği değil, son örneği de değildir. Yani insanlar bindikleri arabayla başkasına hava atarlar. Sahip olduğu telefonun markasıyla başkasına hava atabilirler. Giydiği elbisenin markasıyla, modeliyle, ki sırf o model ve marka yakada ve bir yerde yazılsın diye fazla para ödenir, bununla hava atabilirler. Bir imkana sahip olmak, küçük ya da büyük anlamda, genelde insanlara karşı bunu büyüklük aracı olarak kullanır. Kim? Her varlıklı insan değil. Genel anlamda karakteri oturmamış olan insanların, yani vahyin kontrolünde olmayan insanların başvurduğu yöntem budur. İmkanların sahibi olmak insanı saptırmaması, şaşırmaması gerekirken, sadece ve sadece bu tür insanlar bunu gurur vesilesi, müstekbirlik aracı olarak, vasıtası olarak kullanırlar. Karun'un yaptığı da bu. Taharaca ala kavmihi fi zinetihi ifadesi bunu gösterir. Bütün ihtişamıyla halkın arasına çıkıyor. Niye? Gösteriş için. O büyüklüğünü, o imkan sahibi oluşunu insanların üzerinde bir baskı aracı olarak, bir üstünlük aracı olarak yansıtmaya çalışıyor. Bunu gören insanlar, elbette toplumun içerisinde her türlü insan var. Karun döneminde de, bugünkü dönemde de böyledir. İnsanlardan bir kısmı şöyle demekten kendilerini alamadılar. Keşke Karun'a verilenin benzeri bize de verilseydi. Karun'a verilenin benzeri bize de verilseydi. Yani bu zengin olmayı isteyen, Karun'un sahip olduğu imkanlara karşı imrenen, özenti duyan insan tiplerinden birisi. Bu Müslüman olabilir, olmayabilir. Yani bunu engellemeye sadece ve sadece vahyin gücü ancak yetebilir. Gerçekten kalbine İslam'ı oturtamamış insanların da, adı Müslüman da olsa, böyle bir kanaate, böyle bir düşünceye sahip olmaları çok da garipsenmemesi lazım. Garipsenmemesi lazım derken normaldir anlamda söylemiyorum. Yani bu her dönemde var olan bir karakter bozukluğudur işin doğrusu. Zengin olmayı istemek ya da mesela buna dair çok farklı, çok iyi niyetli bir yorum da yapan olmuş. Tabi'in müfessirlerinden Katade. Yani Karun'un bu imkanlarını gören kimi Müslümanlar, bu imkanların benzeri bizde de olsa biz de Allah yolunda harcasak falan demeye getirmişler, ama doğrusu burada bağlam buna uygun da değil. Yani bunu zorlamaya da gerek yok bu. Çünkü daha sonra gelecek olan Karun'un bu mal varlığını gördüğü zaman istikametini şaşırmadan doğruyu söyleyen bir insan türünden bahsedecek. Dolayısıyla burada bu cümleyi söyleyenlerin Allah tarafından makbul olan insanlar olmadığını söyleyelim. Yani birinin mal varlığına karşı imrenmek, özenti duymak. Bu sadece Karun'un döneminde olan bir şey değil. Allah Teala zaten Kur'an'da tarihten bir kesit sunarken de tarihte olmuş bitmiş, bir varmış bir yokmuş türünden bir şey anlatmıyor. Ya tarihte olan bir olay üzerinden kıyamete kadar gelecek olan bir karakter bozukluğunun teşhisini, tespitini bize sunar. Bu bütün zamanlar için, bütün coğrafyalar için değişmeyen bir kuraldır. Bugün de var mıdır? Bulunduğunuz şehirde de vardır. Öbür tarafa gitseniz de vardır. Beri tarafa gitseniz de vardır elbette. Dolayısıyla burada özellikle genel anlamda insanların bu karakter bozukluğunu, yani bir mala karşı özenti duymak karakter bozukluğu mudur? Elbette. Bunu biraz izah etmem de gerekecek. Çünkü eleştirilen bir yaklaşımdır bu. Yani birinin arabasını gördüğü zaman ah keşke şöyle bir arabam olsa, birinin aldığı çok lüks bir evi ya da şatoyu, villayı gördüğü zaman ah keşke böyle bir evim olsa, keşke şunun olsa, keşke bunun olsa. Bunun ardı arkası kesilmez. Örnekleri çoğaltabiliriz. Sözü kalabalıklaştırmaya gerek yok. Yani birinin elinde bulunan bir imkanın benim sahip olmadığım, benden daha üstün, daha lüks, daha ultra lüks bir imkana sahip olan birisine karşı benim içimden geçirerek ya da bunu telaffuz ederek, iki şekilde olabilir. Bu telaffuz da edilebilir. İnsan içinden de geçirebilir. Ah keşke şunun benzeri bende de olsa falan gibisinden. Oysa bu tavır, bu düşünce dile getirilsin, düşüncede kalsın. Her halükarda Allah'ın razı olmadığı bir düşüncedir. Niye? Çünkü hiç kimse başkalarının varlık ve yokluk konularında imtihan konularıyla ilgilenmemesi lazım. Başkalarının varlık konusu bir imtihandır. Başkasının imtihan sorusudur o. Sen niye başkasının imtihan sorusuyla alakalı kendi kendine soru üretiyorsun ki? Ya da varlıklı olanlar imtihanı kazanamayabilir. Varlıklı olmayanlar, yoksul olanlar kazanamayabilir. O da var. Biri kazanırken diğeri kazanamayabilir. Niye iç geçirebileceksin ki? Ya da şunu düşünmesi gerekmez mi Müslümanın? Bugün zengin olanlar yarın bu imkandan mahrum olabilirler. Bugün bu imkandan mahrum olanlar yarın köşeyi dört dönebilirler. Bu basit bir ömür içerisinde, kısa bir ömür içerisinde herkesin de müşahede ettiği, gözlemleyebildiği bir konudur neticede. Neyi demeye çalışıyorum? Allah Teala başkalarının sahip olduğu imkanlara karşı özenti duymanın meşru olmadığını bize hatırlatır. Buna ne derseniz deyin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biriniz mal ve yaratılış konusunda kendisinden üstün olana baktığı zaman bir de kendisinden aşağı olana baksın diyor. Üstün olana değil, ona baksın ama bir de aşağıda olana baksın. Bu neyi sağlar? Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize, o nimeti küçük görmemenize vesile olur. Hep yukarıya bakmayın, bir de aşağıya bakın. Çünkü her bir insan birilerine göre yoksuldur ama mutlaka kendisine göre daha yoksul olan birileri vardır. Ona baktığı zaman hamd edecektir. Ama sürekli yukarıya baktığı zaman olmaz. Belki hadisin devamında bu yok ama şunu tamamlamak gerekir. Dünya konusunda yukarıya bakmak yerine aşağıya bakmak gerekir ama ahiret konusunda yukarıya bakın. Ameli salih, daha müttaki, daha Müslümanca bir hayat yaşayan, daha çok fedakarlık yapan insanlara bakın. Ahiret konusunda yukarıya bakın, tamam. Ama dünya konusunda kendinizden aşağıda olanlara bakınız. Dolayısıyla burada Allah Teala'nın birisine verdiği, birisine mahrum bıraktığı bir nimet nedeniyle insanlar kendi bulundukları konumları bırakarak başkalarının konumları üzerinden tefekkür, başkalarının konumları üzerinden düşünce, hüzün, üzüntü, imrenme ne derseniz deyin, bu İslami değildir. Nisa suresinin 32. ayetinde Rabbimiz bunu şöyle hatırlatır. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın birinizi diğerinden üstün kıldığı bir takım sebepler yüzünden, Allah'ın sizden herhangi birinizi diğerinden üstün kıldığı sebepler, vasıtalar yüzünden onu temenni etmeyin. Birisi sizden daha fazla imkana sahip. Onu temenni etmeye kalkmayın. Bu yasaklanır. Yasaklanır tabii ki. Neden? Bir Müslüman zihnini bu tür düşüncelerle, başkasının elindeki imkanları düşünerek kendi kendini yıpratmasına müsaade etmez ve bu yasaktır. Bunun adına ne denir? Bunun adına haset denir. Haset denir. Bakınız, hasetle alakalı bizim İslami bazı kaynaklarda yapılan tanımlar bizi yanlışa sevk etmiştir. Açıkça söyleyeyim. Yani ilim adamlarının birçoğunu devre dışı bıraktığım anlamına gelmez bu. Hepsine saygımız var elbette. Başımızın üstünde yeri var. Selef alimler olmasa bizim bir şey söyleme imkanımız da kalmaz birçok konuda. Bunu bir yere koyalım. Fakat her söylediklerinin doğru olduğunu kabul etme imkanımız yok. Bu konuyla alakalı vahyin ortaya koymuş olduğu standartlar, vahyin ortaya koymuş olduğu kriterler, tanımlar varken başkalarının bu tanıma aykırı tanım yapması bizi bağlamaz. Haset bunlardan birisidir. Lütfen dikkatinizi çekmek isterim. Haset nedir? Bir nevi bir defa kendi temelde nedir bunun aslı? Allah'ın takdirine, Allah'ın taksimatına razı olmamaktır. Hasedin başlangıç noktası bu. Allah'ın taksimatıyla alakalı şüphe duymaktır, tereddüt etmektir. İtiraz edebilir, etmeyebilir. Düşünce olarak Allah'ın taksimatı ve takdirinin insan tarafından uygun görülmemesi düşüncesidir haset. Bakın haset bende yok onda da olmasın anlamında mı? Hasedin böyle bir tarifi var, dikkat edin lütfen. Onda olan yok olsun ya da bende olan bende olmayan onda da olmasın. Bilmem anlatabildim mi? Ya da birinde bir imkan var. O imkanın o elinden gitmesini, senin eline geçmesini istiyorsun. Hasedi böyle tarif ederler. Haset bu tanıma genelde millet ya da Müslümanlar genelde bu tanıma çok daha vakıflar ama Allah Resulü'nün bir hadisinden hareketle ben bu tanımın yanlış olduğunu söylüyorum. Kim ne derse desin. Alimler böyle demiş olsa da söylüyorum bakınız. Allah Resulü'nün getirdiği tanım başkasının bütün tanımlarını sıfırlar. Kaldı ki Allah Resulü bu tanımı Kur'an'ın nazil olduğu dönemde ortaya koymuştur. Alimler Allah Resulü'nden 300 sene sonra 400 sene sonra bu tanımı geliştirmişler. Tekrar hatırlatıyorum. Başkasında olan nimet onun elinden gitsin bana gelsin türü bir haset tanımı var piyasada. Allah Resulü ne diyor hasede? Bir hadis üzerinden gideceğim. Buhari'de ve Müslim'de her iki önemli hadis kaynağında da geçen bir hadis. Hadis cümlesi şu. La hasede illa fitneteyn. Haset hiçbirinde olmaz, sadece şu iki konuda olabilir. Haset. Ne yazık ki bu hadisi Türkçe'ye tercüme edenler Allah Resulü'nün haset dediği kelimeyi gıpta olarak çeviriyorlar. Gıpta olarak çevirince bütün şey buharlaşıyor tabii ki. Bütün problem bu. Metni okuyorum, bilerek metni okuyorum. La hasede illa fitneteyn. Haset ancak şu iki hususta olabilir. Bu iki hususun dışında haset haramdır. Caiz değildir. Bu iki hususta ancak haset olabilir. Haset olabilir. Nedir haset? Tarif ediyor peygamber şimdi. Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı gece gündüz okuyan ve bunu işiten komşusunun da keşke falana verilen Kur'an nimeti gibi bana da bu Kur'an bilgisi verilseydi de onun amel ettiği gibi ben de amel etseydim diyen kişi. Buna haset edilir. Bu bir. İkincisi, iki tanesi dedi ya. İkincisi, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kişiyi gören kimsenin, Allah yolunda malı olan kişinin o maldan harcadığını görüyor birisi. Gördü. Keşke falan kimseye verilen mal gibi bana da verilse de onun hayır işlediği gibi, onun infak ettiği gibi, onun tasadduk ettiği gibi ben de tasadduk etsem, ben de Allah yolunda harcasam diyen kişi. Bu iki kişinin dışında haset yasaktır. Peygamber hasedi nasıl tarif etti? Bu adamın elindeki Kur'an bilgisi gitsin değil. Bu adamın elindeki mal gitsin değil bakın. Hasettir. Buna rağmen bakın buna da hasettir. Siz buna imrenme diyebilirsiniz. Siz buna gıpta diyebilirsiniz. Ama Allah Resulü buna haset diyor. Israrla söylüyorum. Haset diyor. Ve bu haset meşru. Meşru olan bir hasetten bahsediyor Allah Resulü. Bunun dışında hiçbir haset biçimi meşru değildir. Birine Allah ilim vermiş, keşke ilim benim de olsa ben de amel etsem. Doğru. Birinin malı var, malı olduğu için değil. Malıyla infak ettiği için keşke benim de malım olsa ben de infak etsem dediği zaman bu da haset sayılmaz, caiz. Bunun dışında içinizden geçirin veya dile getirin. Falanın şuyu var bende de olsa. Hasettir ve haramdır. Onun elindeki gitsin demeye gelmiyor bak. O sıra ona sıra gelmiyor bakınız. Dikkat ettiniz mi? Yani onun elindeki mal gitsin bana gelsin. Benim olsun onun olmasın. Bundan bahsetmiyorum. Allah Resulü'nün bu hadisi üzerinden gidiyorum bakınız. Birinde bir mal var. Ah keşke benim de malım olsa. Aynen Karun'un malını görenlerin söylediği gibi yani. Keşke Karun'a verilenin benzeri bana da verilseydi. Şimdi burada haset kelimesi geçmiyor ama Allah Teala bunların bu sözünü eleştiriyor. Bu söz yadırganıyor. Ve bu söz pişmanlık nedeni oluyor. Peki bu söz masum değil mi? Bizim haset tarifimize göre bu haset sayılmaz. Karun'a verilenin benzeri bize de verilse ne olmuş? Falana verilen bana da verilse ne olmuş? Ondaki olmasın demedim ki. Ondaki yok olsun demedim. Haset zaten o değil. O hasedin bir adım ötesidir. Buna şüh denir. Buna hırs denir. Buna ihtiras denir. Buna haset denmez. Onun için burada Karun'un malını, ihtişamını, debdebesini gören kişinin ortaya koyduğu tavrın benzeri kıyamete kadar da gelecektir. İnsanlar birilerinin kendilerine üstün imkanlara sahip olduğunu gördükleri zaman ya düşünecekler veya düşüncelerini dile getirecekler. Keşke bizimki de olsa, keşke bizimki de olsa düşüncesi Müslümanın zihninde olmamalıdır. Niye? Müslüman başkasının malıyla ilgilenmez ya. Müslüman başkasının sahip oldukları ilgilenmez. Onun umurunda olmaz, olmamalıdır. Zihin dünyamızı meşgul etmemesi gereken bir düşüncedir bu. Dolayısıyla bu gıpta, imrenme ya da haset arasındaki bu anlam farklarını lütfen netleştirelim. Allah Resulü'nün söylediği hadis çok nettir. Tekrar söylüyorum, tercüme ederken sadece gıpta kelimesini, imrenme kelimesini kullanır tercüme edenler. Allah Resulü'nün söylemediği bir şeyi söylemeye gerek yok. Allah Resulü hasetten bahsediyor. Onun için Karun'a dönelim. Varlıklı imkanları olan, sahibi olan bu insanları, Karun'u gördüğü zaman kimileri böyle diyebilirler. Ve bu sonra pişmanlık nedeni olacaktır. Pişmanlık nedeni olacaktır. Peki herkesin böyle söyler? Hayır. Bakın, bizim söylememiz gereken bir cümleyi Allah Teala bizim adımıza kullanıyor. Bir kesim bunu gördü, bunu söyledi. Herkes değil. Bakın bir kesim daha var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمِ Kendisine ilim verilenler, bilgi sahibi olanlar. Ne derler biliyor musunuz? Bunu söyleyenlere derler. Karun'un malına imrenenlere derler. Derler ki, وَيْلَكُمْ Yazıklar olsun size. ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَ وَعَمِلَ صَالِحًا Allah'ın vereceği karşılık, Allah'ın vereceği ikram, lütuf elbette iman ve salih amel işleyenler için çok daha hayırlıdır. وَلَا يُلَقَّهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ Ama şunu da bilin ki buna da Allah'ın vereceği bu ikramlara da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz. Ancak sabredenler buna kavuşturulur. İman ve salih amelde bulunan insanlar için ancak Allah'ın sevabı hayırlıdır. Kime der bunu? Keşke Karun'a verilen benzeri bize de verilseydi diyenlere hatırlatan kim bu? Utul ilm. Utul ilm. Çok enteresandır bakın burada. Utul ilm. İlim verilenler. Karun ne demişti? Bana bilgi verildiği için bu mal verildi demişti değil mi? Oysa o bilgi değilmiş meğer. Asıl bilgi bu. Bilgiyi siz dünyevileşmenin aracı olarak kullanırsanız bunun adı Karun bilgisidir. Ama bu da bakın bilgi. Allah Teala utul ilim, bilgi sahibi olanlar, kendilerine bilgi verilenlerin söylediğini söylüyor. Ve Allah'ın seçkin kulları, Allah'ın verdikleri çok daha hayırlı. Dolayısıyla burada özellikle Allah'ın kendilerine bilgi verdiği insanlar bu cümleyi söyler. Söylenen bu cümlenin belki sahibi kim? Şu anda vahyin muhatabı olan biz. Dolayısıyla başkasının sahip olduğu mala imrenmek, haset etmek, gıpta etmek ne derseniz deyin. Bunun yerine Müslümanlar Allah'ın kendilerine ikram ettiği şeyleri çok daha değerli olarak gördüklerini, görmeleri gerektiğini hatırlatır. Niye Allah Teala bilgi sahibi dedi, kendilerine ilim verilenler dedi? Çünkü gerçek ilim her şeyin temelidir. Gerçek ilim kuru bir bilgi değil, malumat değil bu. Gerçek ilim her şeyin temelidir. Takvanın da salih amelin de temelini oluşturur. Onun için bu ilim ehli bunu söylediler. Ve sonra bu iki kesim karunvari bir servete karşı iki tane farklı yaklaşım, iki farklı bakış açısı Ve sonucu Allah Teala şöyle hatırlatıyor bize. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ Onu ve onun yurdunu, evini, barkını, sarayını yerin dibine geçirdik. Hem onu hem de onun servetini. فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'a karşı kendisine yardım edecek hiçbir adamı da olmadı. Ona karşı yardım edecek hiç kimsesi olmadı. Ve de aynı zamanda وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Ne de kendi kendini kurtaracak adamları oldu. Ne kurtaracak adamları vardı ne de kendi kendini kurtaracak imkanları vardı. Evet, yerin dibine geçirilen bir servet ve servetin sahibinden söz ediyor. Daha önce söyledik burada Kasas suresinin o Firavun'un helak edilişiyle alakalı bölümünü anlatırken söylemeye çalıştı. İlginçtir. Su hayatın kaynağıdır. Hayatın kaynağı olan su Firavun'un ve ordusunun boğulması için memur ediliyor. Hayatın kaynağı bir başkasının helak nedeni, bir başkasının ölüm nedeni oluyor. Aynı şekilde yeryüzü insanlar için bir beşik, insanların üzerinde rahat edecekleri bir beşik ama yeryüzü aynı zamanda servetiyle böbürlenen insanlardan birileri için ve serveti için ne oluyor? Mezar olabiliyor bakınız. Allah Teala bunu yaptı ve Karun'dan başka, Karun ve servetinden başka yerin dibine geçirildiğini Rabbimizin anlattığı başka bir örnek yok. Çok farklı helak biçimlerinden bahseder. Yerin dibine servetiyle geçen örnek Karun örneğidir. Evet, bu yaşandıktan sonra bakıyoruz toplumun haline. Çünkü toplumda iki tane bakış açısı vardı. Karun'un malı bende de olsaydı diyen, iç geçiren insanlar, bir de bunu hiç umursamayan, Allah'ın ikramını her şeyden daha üstün gören insanlar. Ne oldu sonuç? وَاسْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُولُونَ Dün Firavun'un yerinde olmak isteyenler. Dün derken, yani daha önce, bu helakten önce, Karun'un yerinde olmak isteyenler, şöyle demeye başlarlar. وَاِكَاَنَّ اللّٰهِ يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرِ Vay be! وَاِكَاَنَّ bir, aynen Türkçesi ancak vay be diye çevrilebilir. Vay be! Allah dilediğinin rızkını genişletiyormuş, dilediğinin rızkını da ölçülü veriyormuş, daraltıyormuş diyemiyorum burada. Bazı tercümeler öyle, bunu doğrusu bu. Allah Teala kullarından dilediğinin rızkını genişletiyor, dilediğini ölçülü verir. Allah Teala kimsenin rızkını daraltmaz. Allah daraltan değildir, rızık daraltıcı değildir. Ama rızkı veyakdir yapar, ölçülü verir. Ölçülü verir. Yani rızkımızın kefilidir, lüksümüzün değil. El-rızku alallah deriz. El-lüksü alallah değil. Rızk Allah'a aittir, lüksümüz değil yani. Buna benzer bu. Allah dilediğini, kullarından dilediğini, rızkını genişletir, dilediğini ölçülü verirmiş. لَوْلَا اَنْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Bakın bu güzel insanlar ne diyor? İyi ki biz böyle düşünmüşüz de, eğer Allah bize lütufta bulunmasaydı, bizi de onunla birlikte yerin dibine geçirirdi. وَاِكَ اَنَّهُ Vay be! اِنَّهُ لَا يُفْلُحُ الْكَافِرُونَ وَاِكَ اَنَّهُ لَا يُفْلُحُ الْكَافِرُونَ Vay be! İnkarcılar, nankörler iflah olmazmış ya. Anladılar. Peki, sonra da oldu. Diğerleri ne yaptılar? Tabii diğerleri pişmanlık gösterdiler. Bitti. Onlar da onlarla birlikte gittiler. Dikkat ediyor musunuz? Dün Firavun'un, Karun'un yerinde olmak isteyenler olmadılar tabii ki. Olamadılar. Çünkü sadece iç geçirdiler. Karun'un malıyla birlikte yerin dibine geçtiğini gördükleri zaman öyle bir pişmanlık ki Allah'tan ki onun gibi değilmişiz dediler. Gördüğümüz gibi değilmiş mesele dediler. Anladılar. Tabii o temennilerinin, o veballerinin günahını elbette yaşamış olacaklar. Bu mal ve servetle alakalı, mal ve servetin şaşırttığı ve azdırdığı insanlarla ilgili Karun örneği üst örnektir, zirve örnektir. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Karun'dan daha öte imkan sahibi olan bir örnek kişiden daha söz eder. Kim? Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam. Serveti, ihtişamı, saltanatı Karun'la bile mukayese edilmez. Çünkü rüzgarların emrinde olduğu bir Süleyman'dan bahseder Kur'an. Bütün cinlerin olmasa bile cinlerin büyük bir kesiminin emrinde çalıştırıldığı bir Süleyman'dan söz eder. Yeryüzünün her tarafına hükmeden bir Süleyman'dan söz edilir. Ama aynı Süleyman, tabii bir peygamber olmakla birlikte onun yansıyan cümlelerini Allah Teala bize hatırlatır. Karun öyle derken, Karun'un servetine imrenenler öyle derken Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Mesela atlara karşı aşırı bir sevgisi olan bir peygamberdir aynı zamanda. Mala karşı da evet sevgisi var ama bu sevgiyi eksik okursak yanlış olur. Sad suresinin 32. ayeti. Tekale. İnni ehbebtu hubbel hayri an zikri rabbi. Ben malı Rabbimi hatırlattığı için seviyorum. Mal Allah'ı hatırlattığı kadar değerlidir. Allah'ı hatırlatan mal Süleyman'ın malıdır. Karun'unki ise Allah'ı unutturan, kendisini ön plana çıkaran bir maldır. Aynı şekilde mesela Süleyman Aleyhisselam'dan yine bir ifade. Rabbi, evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve ne'mele salihan terdâh. Bana nimet ver ki o nimetine karşı hem de bana hem anneme babama verdiğin nimetine karşı sana şükredeyim. Bu nimetle birlikte sana ameli salihte bulunayım. Süleyman'ın bize gösterdiği kul mal ilişkisi, insan mal ilişkisi. Mal benim Allah'ı hatırlamama vesile olacak. Mal benim Allah'a kulluk yapmama, şükretmeme vesile olacak. Mal benim daha çok salih amel işlememe vesile olacakmış meğer. Süleyman'ın mal anlayışı bu. Karun türü düşünen insanların mal anlayışı da öyledir. Bu muvazeneyi, bu dengeyi Kur'an-ı Kerim önümüze koyar. Ve konunun sonunda der ki Allah Teala, Karun ve bütün serveti yerin dibine battıktan ve herkes de bunu müşahede ettikten sonra, böyle gıyabi değil, kimsenin görmediği bir bilgi olarak değil, herkes gördü, o yüzden vay ki ennallah diye, vay be dediler ya, vay be. Bizim imrendiğimiz mal hepsi gitti falan dedi. Evet gördüler yani bunu. Görülen bir şey çünkü. Ve sonra Allah Teala 83. ayette dedi ki, tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuridun uluven fil ardı ve la fesada. İşte biz bu ahiret yurdunu dar. Dar kelimesini kullanıyor. Çünkü fahasefna bihi ve bidarihi dedi. Karun'unkine de dar dedi. Dar. Dar ev demektir aslında. Yurt demek. Ev ve yurt demektir dar kelimesi. İlginçtir. Allah Teala tam karşısına koyuyor. Karun'u darıyla birlikte, eviyle birlikte, şatosuyla, sarayla birlikte yok ettik diyor. Arkasına ahirete gelince de tilke darul ahira. İşte bu ahiret yurdu var ya, bu ahiretin evi var ya, biz onu yeryüzünde şu iki özelliğe sahip olan kişilere tahsis ettik. Nedir o iki özellik? Üstünlük taslamayan. Yeryüzünde kibirlik taslamayan, büyüklük taslamayan insanlara, iki, bozgunculuk çıkarmak istemeyenlere tahsis ettik bunu. Allah'ın ahiretteki nimetlerinin iki müşterisi vardır. Kibir olmayacak, bozgunculuk yapmayacak. Ucu açık iki tane kavram. Birkaç örnekle izah edeceğim tabii ki. Vel akibetu lil muttakin. Gerçekten iyi akibet, güzel sonuç müttakilerindir. Yani Allah'ın azabından, gazabından sakınanlarındır. Güzel sonuç. Evet, Allah ahiret yurdunu özellikle yeryüzünde kibirle yürümeyen, üstünlük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara tahsis etmişti, olduğunu ifade etti. Burada Allah Resulü'nün hayatında, ashab-ı kiramın hayatında bu ayetin öyle derin izleri olmuş ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Harun'un hayatıyla, siretiyle alakalı okuyup geçtiğimiz çok enteresan bir tablodur bu. Allah Resulü'nün mesela bir peygamberin koyun sağmakla ne işi olabilir? Bir peygamberin toplumun en alt tabakasında görülen insanlar tarafından, Müslümanlar tarafından değil, insanların geneli tarafından, toplumun en alt tabakasında görülen bir kölenin davetini kabul etmesi nasıl bir anlayış? Bir peygamber. Kimsenin yüzüne bakmadığı bir insanın davetine icabet edip gidip sofrasına oturmak. Fakir ve yoksullarla oturmak. Hatta rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tevazusu ile ilgili bir örnek olarak merkebe binmesinden söz edilir. Herkes her vasıtaya binmez. Vasıtaya binmek bile bazen kibir neden olabilir. Binilen arabanın markası insanların alın çatısında olabiliyor bazen. Umursayan insanlar için söylüyorum. Allah Resulü boşuna merkebe binmedi. Sırf bu tevazuyu ortaya koymak adına. Ben Konya'da öğrenciyken tam bu konu anlatınca aklıma geldi doğrusu. Konya'da coğrafi alan dümdüz olduğu için bisiklet kullanımı çok yaygındır. Yani sadece çocuklar ve gençler değil, 60'ında 70'inde pedal çevirebilecek hacı amcalar da bisiklet sürerler. Arkasında da bazen hacı teyze de olabilir. Arkası olan bisikletler böyle. Konya'da bu manzarayı gördüğünüz zaman ilk Allah Allah ne oluyoruz ya falan. Ama bu normal yani. O coğrafyada normal. Burada belki biraz yadırganabilir de. Yadırganması gereken başka şeyleri yadırganmıyor da bisiklete binmek yadırganabiliyor bazen. Şimdi o dönemde fakültede dersimize giren bir hocamız bisikletle fakülteye geliyordu. Yani doğrusu o dönemde herkesin arabası yok ama yani neticede bir üniversite hocasının az çok şöyle iyi kötü bir arabası da olabiliyordu aslında. İmkanı olmadığından dolayı da değil bu hocamızın. Ama bisikletle gelip giriyordu. Yerde yakındı. Yani 3-5 kilometre Konya için dümdüz yer yakın sayılır yani. Bisikletle gelip giderdi. Bir gün duyduk. Fakülte yönetimi hocamıza uyarıda bulunuyor. Bisikletle okula gelmek gitmek suretiyle karizmayı çizdiriyorsunuz. Üniversite hocasına yakışmaz. Bunu yapabilmek tevazudur. Tevazudan kaynaklanır. Allah Resulü'nün merkebe binmesiyle hocamızın bisiklete binmesi aynı kefededir. Peki kızıl develerden de bahsediyor Allah Resulü. Ona ne diyeceğiz? Evet var tabii ki. Olabilir ama bu insanın yürüyüşünü değiştirecek bir imkan olmamalıdır. Üstünlük taslama nedeni olmamalıdır, olamaz bir Müslüman için. Kaliteli bir arabaya binebilir, kaliteli bir evde oturabilir ama bu başkalarına karşı üstünlük aracı olmamalıdır. Arabanın hakkını vermelidir. Birine lazım olduğu zaman kemküm etmemelidir. Bin dereden su getirmemelidir, bahane üretememelidir mesela. Arabasıyla hava atmamalıdır. Toplum da gelen misafirini bindiği arabanın modeline göre karşılayamamalıdır. Hepsi birbirine bağlı bakın. Hepsi birbirine bağlı. Şöyle çok eski model bir arabayla gittiğiniz zaman teveccüh ayrıdır. Son model bir arabayla gittiğiniz zaman teveccüh ayrıdır. Hoca boşuna dememiş kürk meselesi. Niye kürküm yedir aslında? Mesele bu aslında. Bu İslami olmayan toplumların tipik özelliğidir. Kim ne derse desin. Kızıldeve sahibi de olabilirsiniz ama Kızıldeve sizi yoldan çıkarmamalı. Yürüyüşünüzü değiştirmemeli. Çok geniş bir evde oturabilirsiniz ama misafiriniz eksik olmamalı. İçinde namaz kılamayacak kadar daraltılan geniş ev de olmamalı mesela. Allah'tan depremde bize öğretti de 25 metrekarenin 300 metreden daha geniş olduğunu öğrettik. Öğretti Allah Teala bize. Hazreti Ali radıyallahu anh bu ayet diyor Okuduğumuz bu 83. ayet. Ahiret yurdunu yeryüzünde büyüklenmeyen ve bozgunu çıkarmayanlara biz tahsis ettik ayetini. Diyor ki yöneticiler ve mevki sahibi olup alçak gönüllü olan kimselerle alakalıdır. Bunlar iyi okusunlar bunu diyor. Yöneticinin kibirli olan daha kötü olabilir. Fakirin kibirli olan daha kötü olabilir. Yöneticilerin özellikle bu noktadaki zaafından bahsediyor Hazreti Ali. Ömer bin Abdülaziz 5. halife diye, 5. Raşid halife diye geçer. Döneminin adalet timsali olan Ömer bin Abdülaziz vefat edinceye kadar bu ayeti sürekli tekrar edip dururmuş. Fudayl bin İyaz, Tebe-i Tabi'in alimlerinden, zahit alimlerden Fudayl bin İyaz da diyor ki, bu ayeti duyduktan sonra dünya ile alakalı hiçbir beklentinin kıymeti kalmadı diyor. Niye? Ahiret yurdu dünyalık imkanlara sahip olanlara verilmeyecek noktasına getiriyor neredeyse. Yeryüzünde kibirlenmeyecek. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çok enteresan bir kriteri var bu ayetle ilgili. Diyor ki insan kendi ayakkabı bağcığının arkadaşının ayakkabı bağcığından daha güzel olmasından hoşlanır da yine bu ayetin hükmü altına girebilir diyor. Ayakkabının bağcığı ne ki? Hiçbir şey değil, değil mi? Bu şu bir temsili anlatımıdır. Sahip olduğunuz en ufak bir imkanı o imkana sahip olmayanlara karşı bir üstünlük aracı olarak görmeniz bu ayetin kapsamına, yani yeryüzünde üstünlük taslayarak yürüyenler kapsamına sizi sokabiliyor. Çünkü benim sahip olduğum imkanların hiçbiri bana ait değil ki. Hiçbiri bana ait değil. Hiçbirisi ama istisna yok. Hepsi ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي Rabbimin lütfundandı. Karun gibi düşünenler de bu benim kafamı çalıştırdım elde ettim ya. Kimin hakkı var burada? Der. Bu tercih insanlara kalmıştır. Dolayısıyla en ufak bir kibir nedeni olacak, üstünlük nedeni olacak bir imkan Allah nezdinde ahiretin nimetlerinden, Rabbimizin vaatlerinden mahrum olma nedeni de olabilir. Ayakkabının bağı dahi olsa bu böyledir. Rabbim muhafaza eylesin. Vel akibetu lil muttakin. Bu cümle burada mesela akibet müttakilerindir. Genel bir anlamda söyleriz bunu. Yani sonuç, güzel sonuç müttaki olanlarındır. Aslında özellikle İslami ölçülere uygun olmayan şekillerde, İslam'a uygun olmayan biçimlerde, yollarla dünyevi varlık ve değerlerin peşine düşmeyenler kastediliyor burada. Müttakiyle kastedilen bu bağlamda bu. Müttakiler farklı bağlamda, farklı anlamda değerlendirilebilir. Ama bu bağlamda özellikle Karun örneği verildikten sonra, Karun'un sahip olduğuna karşı imrenenlerin ve onların pişmanlığından söz edildikten sonra, Karun'a verilen malı umursamayıp Allah'ın vereceği ikramı daha çok üstün görenlerin anlatılmasından ve övülmesinden sonra akibet müttakilerindir sözü ne olabilir ki bu? Dünyayı varlık ve değerlerin peşine düşmeyen müttakiler. Onları ayartan, yoldan çıkaran şeylere düşkünlük göstermeyenler anlamındadır. Allah Teala akibet müttakilerindir derken Allahu Alem kastedilen budur. Rabbim bizleri de onlardan yazsın. Allah Teala bizi de müttakiler zümresinde ilhak eylesin. Allah Teala verdiği malı şükreden kullarından eylesin. Kur'an'ın ifadesiyle kafirlerden, yani nankörlerden eylemesin. Dolayısıyla ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي cümlesini hayatın merkezine koyan, benim kendi çalışmamla, kendi çabamla olmuştur cümlesini de hayatın dışına iten Müslümanlardan eylesin cümlemizi. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.